Ayrım 41.
Birleşik Devletler oyunun dışındaydı. İngiltere ve Fransa ile olan büyük ticari ve mali bağları, Wilson'ın eylemde olduğu gibi düşüncede de tarafsız kalma isteğini imkansız hale getirecek olsa bile. Japonya, İngiliz-Japon ittifakının maddelerini, Çin'de ve Orta Pasifik'te bulunan Alman sömürgelerini istila edebilmek için serbestçe yorumladı. Ne bu, ne de daha ötelerde yaptığı refakat donanması görevleri belirleyici nitelikte olabilirdi. Ama müttefikler için dost bir Japonya, düşman bir Japonya'dan tabii ki çok daha iyiydi. Buna karşı İtalya 1914'te tarafsızlığı seçti. Askeri ve sosyoekonomik açıdan nazik olan durumu düşünülürse, bu politikayı sürdürmesi akıllıca olurdu. İtalya'nın 1915'te merkezi güçler karşısında savaşa girmesi, Avusturya Macaristan'a indirilen bir darbe olmuşsa da, bu kararın İngiltere, Fransa ve Rusya için müttefik diplomatlarının umdukları önemli yararı sağladığını söylemek zordur. Bunun gibi Türkiye'nin 1914 Kasım'ında Berlin'in yanında savaşa girmesinin en çok kime yaradığını da söylemek güçtür. Boğazları kapadığı ve böylece Rusların tahıl ihracatını ve silah ithalatını engellediği doğrudur. Ama 1915'e gelindiğinde Rus buğdayının herhangi bir yere nakli zor bir işti. Batı'da da fazladan harp malzemesi bulunmuyordu. Öte yandan Türklerin kararı yakın doğuyu Fransız ve özellikle İngiliz emperyalist yayılmacılığına açmıştır. Bir yandan da Hindistan ve Whitehall'deki emperyalistlerin dikkatlerini tam olarak Batı cephesi üzerinde yoğunlaştırmalarına engel olmuştur. O halde gerçekten de kritik durumdaki konumlar Avrupa'daki beş büyük gücün konumlarıydı. Bu aşamada Avusturya Macaristan'ı Almanya'dan tümüyle ayrı olarak ele almak yapay bir şey olur. Çünkü Viyana'nın amaçları pek çok konuda sık sık Berlin'inkilerden ayrılsa da savaş ya da barış yapması ve muhtemelen yarı bağımsız bir büyük güç olarak ayakta kalması ancak güçlü müttefikinin buyruğu ile olabilirdi. Avusturya-Almanya bileşimi muazzam bir şeydi. Cephe hattı orduları Fransız ve Ruslarınkinden epey küçüktü ama bu ordular etkili iç hatlar üzerinde görev yapıyorlar ve giderek artan sayıda yeni askerle beslenebiliyorlardı. Aşağıda yer alan tablo 22'de görüleceği gibi ikili ittifak karşısında sanayi ve teknoloji açısından oldukça büyük bir üstünlükleri de vardı. Fransa ve Rusya'nın durumu ise tabii ki bunun tam tersiydi. Aralarında Avrupa'nın yarısından daha büyük bir uzaklık bulunan Fransa ve Rusya, askeri stratejilerinde eşgüdüm sağlamakta en azından güçlük çekeceklerdi. Ve savaşın başlangıcında ordu kuvvetleri yönünden epey ileride görünüyorlarsa da, bu üstünlük Almanların eğitilmiş yeteneklerini cephe hattı çarpışmalarında akıllıca kullanmalarıyla azalmış ve 1914 güzünde pervasızca gerçekleştirilen Fransız-Rus taarruzlarından sonra daha da gerilemiştir. Zafer artık hızlı olana gitmediğine göre, kuvvetli olana gitme ihtimali durmadan artıyordu. Sanayi endeksleri ise cesaret verici değildi. Eğer Fransa-Rusya bloku merkezi güçlere karşı yalnız olarak uzun bir toplu savaşa girişseydi, nasıl zafer kazanırdı bunu düşünmek zordur. Ancak gerçekte olan elbette ki şuydu. Almanya'nın muhtemel bir saldırıya karşı Belçika üzerinden Fransa'ya bir ön alma taarruzu gerçekleştirme kararı, İngiltere'de müdahale eden yana olanlara güç kazandırdı. İster güç dengesiyle ilgili geleneksel sebeplerle, ister küçücük zavallı Belçika'yı savunmak için olsun, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı kritik bir karardı. Ama İngilizlerin küçük uzun dönemli ordusu genel askeri dengeyi ancak çok önemsiz bir ölçüde etkileyebilirdi. En azından bu kuvvet kendisini Kara Avrupası çizgisinde yığınların askere alındığı bir ordu haline dönüştürünceye kadar böyle olacaktı. Ama savaş birkaç aydan daha uzun süreceği için İngiltere'nin kuvvetli yanları da az değildi. Donanması Alman filosunu etkisiz duruma getirebilir ve merkezi güçleri ablukaya alabilirdi. Bu onları dize getirmezdi ama Kara Avrupası dışındaki ikmal maddeleri kaynaklarına ulaşma yolunu kapatabilirdi. Bunun tersine olarak da müttefik güçlerin ikmal maddeleri kaynaklarına rahatça ulaşmalarını sonradan Alman denizaltılarının engellediği zamanlar dışında sağlamıştır. Bu avantaj, İngiltere'nin çok zengin bir ticaret ülkesi olması, dünya üzerinde geniş bir alanda bağlantılara ve deniz aşırı bölgelerde bir bölümünü hiç olmazsa dolar alımları için para sağlamak üzere tasfiye edebileceği, çok büyük yatırımlara sahip olmasıyla daha da güçlenmiştir. Deniz aşırı bölgelerle olan bu bağlar, diplomatik açıdan İngiltere'nin müdahale kararının Japonya'nın Uzak Doğu'da gerçekleştirdiği eylemi etkilemesine, İtalya'nın tarafsızlık ilan etmesine ve sonradan bundan dönmesine ve Birleşik Devletler'in genel olarak lehte bir tavır almasına yol açtı. Deniz aşırı bölgelerden gelen daha dolaysız desteği ise doğal olarak özerk dominyonlar ile Hindistan vermiş, buralardan sağlanan askerler hızla Almanya'nın sömürge imparatorluğuna, daha sonra da Türkiye'ye gönderilmişlerdir. Bunlara ek olarak İngiltere'nin hala çok büyük olan sanayi ve mali kaynakları, Avrupa'da kullanılabilir bunlardan hem borç sağlamak ve Fransa, Belçika, Rusya ve İtalya'ya harp malzemesi göndermek amacıyla, hem de Haig tarafından Batı cephesinde kullanılacak büyük ordunun ihtiyaçlarını ve giderlerini karşılamak üzere yararlanabilirdi. Tablo 22'deki ekonomik endeksler İngiltere'nin müdahalesinin güç açısından önemini göstermektedir. Tablo 22, 1914'teki ittifakların sanayi teknoloji açısından karşılaştırılması, yukarıdaki 15 ve 18. tablolardan alınmıştır. Dünya imalat sanayi üretim yüzdeleri 1913. Almanya, Avusturya, Macaristan %19.2, Fransa, Rusya %14.3 artı Britanya %13.6 eşittir %27.9. Enerji tüketimler 1913 metrik milyon ton kömür karşılığı Almanya, Avusturya, Macaristan 236.4, Fransa, Rusya 116.8 artı Britanya 195.0 eşittir 311.8. Çelik üretimleri 1913 milyon ton olarak Almanya, Avusturya, Macaristan 20.2, Fransa, Rusya 9.4 artı Britanya 7.7 eşittir 17.1. Toplam sanayi potansiyeli B.K. 1900 eşittir 100. Almanya, Avusturya, Macaristan 178.4, Fransa, Rusya 133.9 artı Britanya 127.2 eşittir 261.1. Hiç kuşkusuz bu müttefiklerin malzeme açısından sahip oldukları üstünlüğü ezici olmaktan çok önemli bir hale getirmiş. İtalya'nın 1915'te katılması da dengeyi onların lehine olarak çok fazla bozmamıştır. Ancak uzayıp giden bir büyük güç savaşında zafer genellikle en geniş verimlilik tabanına sahip ortağın olmuşsa, 2 ya da 3 yıllık bir savaştan sonra bile müttefiklerin neden hala egemenlik kuramadıkları ve 1917'de bir ölçüde yenilgi tehlikesi yaşadıkları ve bundan sonra Amerika'nın da çatışmaya girmesini sağlamanın neden onlar için hayati bir önem taşıdığı yolunda belli bir takım sorular da ortaya çıkmaktadır. Buna verilecek cevabın bir bölümü, müttefiklerin kuvvetli oldukları alanların merkezi güçlere karşı hızlı ya da kesin bir zafer getirmesine mümkün olmadığı yolunda olmalıdır. Alman sömürge imparatorluğu 1914 yılında Naura fosfatlarının dışında ekonomik açıdan öylesine önemsizdi ki, elden gitmesi hemen hiçbir şey ifade etmiyordu. Almanya'nın deniz aşırı ticaretinden uzaklaştırılması elbette daha büyük zarar doğurabilirdi. Ama deniz gücünün etkisine pek düşkün olan İngilizlerin hayal ettikleri ölçüde değildi. Çünkü Alman ihracat ticareti savaş üretimine göre yeniden ayarlandı. Merkezi güçler bloku ulaşım sisteminin korunması koşuluyla yiyecek maddeleri yönünden hemen hemen kendi kendine yeterliydi. Ordu tarafından alınan yerler pek çok ham maddenin eksikliğini, Lüksemburg'daki maden cevherleri, Romanya buğdayı ve petrolü gibi giderdi ve diğer gerekli malzemeler de tarafsız komşular üzerinden sağlandı. Deniz ablukasının etkili olduğu görülmüş ama bu etki ancak orduların her cephede birden uyguladığı baskılarla birlikte hissedilmiş, hatta böyle olduğu zamanlarda bile çok ağır işlemişti. Son olarak da İngilizlerin elindeki öbür geleneksel silah yani 1808-1814 Yarımada Savaşı çizgisinde kenar harekatı Alman kıyılarına karşı kullanılamıyordu. Çünkü Almanya'nın denizden ve karadan yaptığı savunma müthişti. Bu silah daha zayıf güçlere karşı söz gelimi Gelibolu ve Selanik'te kullanıldığı zaman müttefik taraftaki harekat başarısızlıkları ve savunmadakilerin elinde yeni silahlardan mayın tarlaları, seri ateşli kıyı bataryaları bulunması umulan etkiyi zayıflatmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi düşman ortaklığının saldırıya açık zayıf noktalarını her arayış, müttefik askerlerini Fransa'daki çarpışmalardan uzaklaştırmıştır. Aynı şeyler müttefiklerin ezici deniz gücü üstünlüğü için de söylenebilir. Kuzey Denizi'nin ve Akdeniz'in coğrafi özellikleri, müttefik ulaştırma hatlarının, limanlardaki düşman teknelerinin aranıp bulunmasına ya da düşman kıyılarına riskli bir yakın abluka konulmasına gerek kalmadan, güvenlik içinde olmalarını sağlıyordu. Tersine, eğer deniz egemenliğine sahip olmak istiyorlarsa Alman ve Avusturya-Macaristan filoları ortaya çıkmak ve İngiliz, Fransız, İtalyan donanmalarına meydan okumak zorundaydılar. Çünkü limanlarda kaldıkça bir işe yaramıyorlardı. Ama merkezi güçler donanmalarının hiçbiri, savaş filolarını çok üstün durumda bulunan kuvvetlere karşı fiili bir intihar görevine yollamak istemiyordu. O halde meydana gelen bir iki yüzeysel deniz çarpışması rastlantıyla olan çarpışmalardı. Doggerbank, Jutland gibi ve müttefiklerin denizdeki denetimlerini göstermekten öte stratejik bir önemleri yoktu. İleride başka karşılaşmaların meydana gelme ihtimali de mayınların, denizaltıların, keşif uçakları ya da zeplinlerin savaş gemilerine yönelttiği tehlike yüzünden zayıflıyordu. Bunlar her iki tarafın komutanlarını da düşman gemilerinin kendi kıyılarına yaklaşmakta olduğunu bilmedikçe, bu ise çok zayıf bir ihtimaldi, filolarının denize açılması konusunda giderek daha dikkatli yapmaktaydı. Su üstü harbindeki bu zayıflık yüzünden merkezi güçler yavaş yavaş Alman denizaltılarıyla müttefik ticaret gemilerine saldırıya giriştiler. Bu ise çok daha ciddi bir tehdit oluşturmaktaydı. Ama niteliği gereği ticarete karşı yapılan denizaltı savaşı ağır, yıpratıcı bir işti ve gerçek başarısı ancak kaybedilen gemilerin tonajının, müttefik tersanelerinde yapımına başlanan gemilerin tonajıyla karşılaştırılmasıyla ölçülebilirdi. Ve bunu da imha edilen Alman denizaltılarıyla karşılaştırmak gerekirdi. Çabuk zafer vaat eden bir savaşma biçimi değildi bu. Müttefiklerin sayısal ve sınai üstünlüğündeki nispi yetersizliğin ikinci bir sebebi, bizzat askeri müdahalenin niteliğinden ileri geliyordu. Taraflardan her biri yüzlerce millik topraklara yayılmış milyonlarca askere sahip olunca, Jena ya da Zadova'daki gibi sonucu belirleyici tek bir zafer kazanmak zor, Batı Avrupa'da ise imkansız hale geliyordu. Aylarca öncesinden sistemli bir biçimde planlanan ve hazırlığı yapılan bir büyük saldırı bile, genellikle yüzlerce ufak çaplı muharebe meydanı eylemine bölünüyor ve genellikle ulaştırmada neredeyse tam bir çöküşle birlikte gidiyordu. Cephe hattı kimi bölümlerde öne ve arkaya doğru kayabilirken gerçek bir yarma harekatı getirebilecek imkanların bulunmaması, her iki tarafa da bir sonraki çatışmada meydana gelecek kitlenme durumu için yedekleri, yeni mermi, dikenli tel ve ağır silah stoklarını zamanında seferber etme ve savaşa sokma fırsatını veriyordu. Savaşın son aşamalarına kadar hiçbir ordu kendi askerlerini çoğu kez 4 mil derinliği olan düşman savunma hatlarından onları azaltılan karşı ateşin tehlikelerine maruz bırakmadan ya da önceden yapılan bombardımanlarla ilerlemeyi zorlaştıracak kadar tozu dumana katmadan geçirmenin yollarını bulamamıştı. Ara sıra gerçekleştirilen bir baskın taarruzu birkaç düşman siper hattını aştığı zamanlarda bile bu avantajdan yararlanmayı sağlayacak özel donanım mevcut değildi. Demiryolu hatları millerce geride kalıyor, süvariler tehlikelere fazlasıyla açık ve yem stoklarına bağlı duruma geliyor. Ağır yükler taşıyan piyadeler fazla ilerleyemiyor ve hayati önemi olan topçu sınıfının hareketi atların çektiği uzayıp giden malzeme arabaları kuyrukları yüzünden kısıtlanıyordu. Muharebe meydanı üzerinde hızlı zafer kazanmakla ilgili bu genel soruna ek olarak Almanlar daha özel iki avantaja sahiptiler. Bunlardan ilki Almanya'nın 1914 Ağustos Eylül'ünde Fransa ve Belçika'daki geniş çaplı ilerleyişi sırasında Batı cephesi attığını gören yüksek arazideki sırtları ele geçirmiş olmasıydı. Almanya bu tarihten başlayarak Verdun gibi ender görülen istisnalar dışında Batı'da savunma durumunda kalarak İngiliz-Fransız ordularını elverişsiz koşullar altında saldırıda bulunmak zorunda bıraktı. İngiliz-Fransız kuvvetleri sayısal üstünlüğe sahiptiler ama böylesine temel nitelikli bir dezavantajı giderecek sayıda değildiler. İkincisi, Almanya'nın doğu ve batı arasında iyi ulaştırma araçlarına sahip coğrafi konumundan gelen yararların ülkenin müttefiklerce kuşatılmış olmasını bir ölçüde telafi etmesiydi. Bu sayede Falkenhayn ve Ludendorff gibi generaller tümenleri bir cepheden öbürüne geçirebiliyorlardı. Bir seferinde de bütün bir ordu Orta Avrupa'nın bir ucundan öbürüne bir hafta içinde gönderilebilmişti. Bunun bir sonucu olarak 1914 yılında ordunun büyük bölümü batıda saldırıda bulunurken, Prusya Genelkurmayı, gergin bir havada iki kol orduyu tehlikeye açık doğu cephesine takviye için yeniden yayıyordu. Bu eylem, lojistik açıdan zaten sağlıksız olan batı saldırısı için çok ağır bir darbe olmadı. Ve Almanların Mazuriya gölleri çevresinde kendi harekatlarını başlatarak, Rusların Doğu Prusya'ya yaptıkları vakitsiz saldırıya karşı koymalarına yardımcı oldu. 1914 Kasım'ında İper'de meydana gelen kanlı çatışma, Falkenhayn'ı batıda hızlı bir zafer kazanma umudu olmadığına inandırınca 8 Alman tümeni daha Doğu Komutanlığı'na aktarıldı. Avusturya-Macaristan kuvvetleri Sırbistan seferleri sırasında küçültücü bir darbe yemiş olduklarından Fransızların 1914 tarihli gerçek dışı Plan 17'si de iflas edince bir yarma harekatının ancak Rus Polonya'sının ve Galicia'nın açık alanlarında gerçekleştirilebileceği ortaya çıktı. Ancak bunun Rusların Avusturya-Macaristan'a karşı Leinberg'de kazandıkları zaferin mi yoksa Almanların Tannenberg, Mazuriya gölleri zaferlerinin bir tekrarı mı olacağı belli değildi. İngiliz-Fransız orduları 1915 yılı boyunca Fransızların 1.5 milyon, İngilizlerin 300 bin asker daha kaybettikleri. Batıda saldırılarını sürdürürlerken Almanlar da kısmen Karpatya'da kuşatma altında olan Avusturya-Macaristanlıları kurtarmak ama esas olarak Rus ordusunu savaş alanında yok etmek üzere Doğu cephesinde bir dizi iddialı saldırının hazırlığını yapmaktaydılar. Aslında Rus ordusu hala o kadar büyüktü ve büyümekteydi ki imha edilmesi mümkün değildi. Ama 1915 sonlarına gelindiğinde Ruslar taktik ve lojistik yönden üstün olan Almanlardan bir dizi yıkıcı darbe yemişler ve Litvanya, Polonya ve Galicia'dan atılmışlardı. Güneyde ise Alman takviye kuvvetleri ve fırsatçı Bulgarlar, Avusturya-Macaristan kuvvetlerine katılarak Sırbistan'ı nihayet işgal ettiler. Batılı müttefiklerin 1915'te harekat yönünden beceriksizce olan Gelibolu seferinden Selanik'e yapılan sonuçsuz çıkarmaya, İtalya'yı savaşa girmeye razı etmeye kadar yaptıkları hiçbir girişim Ruslara gerçekten yardımcı olmadı ve sağlam yapılı merkezi güçler bloku için bir tehlike oluşturuyor gibi görünmedi. Falkenhayn'ın 1916'da Alman stratejisini akıllıca olmayan bir biçimde tersine çevirmesi, Verdun'a tekrar tekrar yapılacak taarruzlarla yok oluncaya kadar Fransızlara kan kaybettirmek üzere birlikleri batıya taşıması, eski politikanın haklı olduğunu ortaya koymaktan başka bir işe yaramadı. Çok sayıda Alman tümeni Verdun seferi yüzünden perişan olurken, General Brusilov yönetimindeki Ruslar doğuda 1916 tarihli son büyük taarruzlarını başlatarak düzensiz durumdaki Habsburg ordusunu ta Karpat dağlarına kadar geri sürdüler ve ordu için çökme tehlikesi yarattılar. Bununla hemen hemen aynı sırada Haig komutasındaki İngiliz ordusu Zomme'deki COMME büyük taarruzunu başlatarak iyi korunan Alman sırtlarını aylarca zorladı. Bu çifte müttefik harekatı Verdun seferinin yavaşlamasına ve 1916 Ağustos'un sonunda Falkenhayn'ın yerine Hindenburg ve Ludendorff'un geçmesine yol açar açmaz Almanların stratejik durumunda iyileşme oldu. Almanların Somme'da uğradıkları kayıplar ağırdı ama Haig'inkinden azdı ve batıda savunma durumuna geçiş bir kez daha Almanların doğuya asker aktarmalarına imkan verdi. Bunlar Avusturya-Macaristan kuvvetlerini güçlendirdiler. Sonra hızla Romanya'yı istila ettiler, sonra da güneyde Bulgarlara yardımcı oldular. Almanların iç hatlar, yeterli demir yolları ve elverişli savunma konumları açısından sahip oldukları bu avantajlardan başka, bir de bunlara bağlı olarak zamanlama konusu vardı. Müttefiklerin sahip olduğu daha büyük kaynaklar toplamı, 1914'te zafer kazanma amacı için hemen seferber edilemedi. Rus ordu yönetimi muharebe meydanında verilen kayıpları gidermek üzere, her zaman için çok sayıda acemi er nakledebiliyordu ama bu kuvvetleri belirli bir çizginin ötesinde genişletecek ne silaha sahipti ne personele. Batıda ise Haig'in ordusundaki askerlerin 1 milyonun üzerine çıkması Ancak 1916 yılında olabilmişti ve o zaman bile İngilizler askerlerini Avrupa dışındaki seferlere kaydırma durumunda kalmışlar. Almanya üzerindeki baskı da böylece azalmıştı. Bu çatışmanın ilk iki yılı içinde Alman askeri mekanizmasını dizginleme yükünü en çok Rusya ve Fransa'nın taşımasına yol açtı. Her ikisi de göz kamaştırıcı bir biçimde dövüştüler. Ancak 1917'nin başlarına gelindiğinde sıkıntı çekildiği açıkça görülüyordu. Neuville'in 1917'deki aceleci taarruzlarının da ortaya çıkardığı gibi Verdun Fransız ordusunu gücünün son sınırına dayandırmıştı. Brusilov'un taarruzu da Habsburg ordusunu bir savaş kuvveti olarak fiilen yok etmişti ama Almanya'nın kendisine bir zarar getirmemiş, Rus demir yollarını, yiyecek stoklarını ve devlet maliyesini daha da zora soktuğu gibi Rusya'nın mevcut eğitilmiş insan gücünün harcanmasına yol açmıştı. Haig'in yeni orduları Fransızların giderek artan bitkinliğini telafi etmişlerse de batıda bir müttefik zaferinin habercisi olmamışlardı. Bunlar cepheden taarruzlarla boş yere harcansalar da Almanya doğuda geniş çaplı yeni eylemlere girişirken Flandre'daki durumunu korumayı gene de başarabilirdi. Son olarak da İtalyanların çaresizlik içinde yardım çağrısında bulundukları Alp bölgesinin güneyine yardım gitmesi beklenemezdi. Bütün tarafların askeri alanda giderek daha çok yaptıkları özverilere paralel olarak maliye sanayi alanında da özveri kaçınılmaz hale geliyordu. Ancak en azından 1917'ye kadar ortaya çıkan sonuç aynı türden bir kilitlenmeydi. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda 1. Dünya Savaşı'nın çağdaş sanayileri pek çok bölgeye ilk kez götürerek ve silah yapımı veriminde çok büyük artışlara sebep olarak ulusal ekonomileri nasıl harekete geçirdiği üzerine pek çok şey söylenmektedir. Ancak üzerinde düşününce böyle bir şey elbette şaşırtıcı değildir. Liberallerin ve başka kimselerin 1914'ten önceki silah yarışının maliyeti konusundaki tüm feryatlarına rağmen ulusal gelirin ancak çok ufak bir bölümü, ortalama olarak %4'ten biraz fazlası silahlanmaya ayrılıyordu. Toplu savaşın gelişiyle bu rakam %25 ya da %33'e çıkınca, yani savaş halindeki hükümetler sanayiyi emek ve maliyenin yönetimini kesin olarak ele alınca, silah yapımı veriminin hızla yükselmesi kaçınılmazdı. Ve her ordudaki generaller 1914 sonlarında ve 1915 başlarında sürüp giden bir mermi kıtlığından acı acı yakındıkları için politikacıların sıkıntının yaratabileceği sonuçlardan korkarak istenen malları üretmek üzere iş ve işçi kesimleriyle bir ittifak içine girmeleri de kaçınılmazdı. Çağdaş bürokratik devletlerin iç borçlanma ve vergi toplama yetkileri olduğuna göre uzun süreli savaşları sürdürmeye çalışan 18. yüzyıl devletlerini felce uğratan mali engeller artık yoktu.